Ayrım 42.
Miguel çocukları imledi ve Alba onun ne demek istediğini anladı. Öyleyse bırak, ben de seninle geleyim diye yalvardı. Bundan daha önce kaç kez yalvarmış olduğu gibi. Şu sırada eğitilmemiş birini alamayız aramıza. Hele seven bir kadın hiç. Miguel gülümsedi. Sen şu yaptığın işleri sürdürmen daha önemli. Durumlar düzelene dek şu zavallı çocukların her türlü yardıma ihtiyaçları var. Alba, seni nasıl bulabilirim? Hiç değilse bunu söyle bana, dedi. Miguel, polisin eline geçersen hiçbir şey bilmemen daha iyi olur, diye yanıtladı. Alba'nın üzerinden bir ürperti geçti. Bunu izleyen aylarda Alba evdeki eşyaları satmaya başladı. İlkin ancak kullanılmayan odalarla bodrumdaki şeyleri almaya cesaret edebiliyordu. Ama oradakileri satıp bitirdikten sonra konuk odasındaki antika koltukları birer birer aldı. Barok rafları, kolonist stil şifonyerleri, el işlemeli paravanları ve hatta sofra örtülerini. Trueba işini ayırdığında olmakla birlikte hiçbir şey söylemiyordu. Torunun parayı herhalde çaldığı o silahlar gibi yasak bir dava uğruna harcadığını kestirebiliyor ama ayaklarının altında parçalanıp gitmekte olan bir dünyada kıl payı bir denge tutturabilmek için hiçbir şey bilmemeyi yeğliyordu. Biliyordu ki umrunda olan tek şey torununu yitirmemekti. Çünkü kendisini yaşama bağlayan son halka oydu. İşte bu yüzden Alba duvarlardan tabloları, yerlerden antikalıları alıp da yeni zenginlere sattığı zaman Esteban Trueba sesini çıkarmıyordu. Çok yaşlı, çok yorgun hissediyordu kendini. Cebelleşecek gücü yoktu. Fikirlerindeki eski duruluk kalmamıştı artık. Doğru ile yanlış arasındaki çizgi bulanıklaşmıştı. Geceleri uykuya daldığında alev alev yanan küçük, tuğla evlerle ilgili kabuslar görüyordu. Tek mirasçısı servetini har vurup harman savurmak istiyorsa Esteban onu engellemeye çalışmayacaktı. Çünkü kendisi yakında mezara girecekti ve yanında götürebileceği tek şey kefeniydi. Alba onunla konuşmak, yaptıklarını ona açıklamak istiyordu. Gel gelim ihtiyar dede, kendi abuson duvar halısının parasıyla bir tas ihanet çorba içen aç çocukların, yeşim taşından yapılma için işi ejderha sayesinde bir hafta daha ayakta kalabilen işsizlerin öyküsünü dinlemek istemiyordu. Bütün bunların canavarca bir komünist yalanı olduğu savında direniyordu. Ama çok uzak bir olasılıkla doğru olsa bile bu yükü yüklenmek Alba'ya değil, hükümete ya da hiç değilse kiliseye düşerdi. Yine de eve gelip de Clara'nın portresini antre duvarında göremediği gün işlerin artık fazla ileri gitmiş olduğuna karar verdi ve torununun karşısına aldı. Anneannenin portresi nerede? Diye sordu kaşlarını çatarak. İngiliz konsolosluğuna sattım. Londra'da bir müzeye koyacağını söyledi. Bu evden tek bir şey daha alıp götürmeni men ediyorum. Yarından başlayarak bankada özel hesabın olacak. Harçlık parası için. Çok geçmeden Esteban, torunu Alba'nın hayatın en pahalı kadını olduğunu, koca bir harem tutsa bu yeşil saçlı kızdan daha ucuza çıkacağını algıladı. Ona hiçbir zaman sitem edemiyordu. Çünkü talih yine dönmüştü. Ne kadar çok para harcarsa o kadar çok parası oluyordu. Siyasal etkinlikler yasaklandıktan sonra işlerine verecek daha çok zaman buluyor ve tüm tahminlerine karşın hayata gözlerini çok zengin bir adam olarak yumacağını hesaplıyordu. Parasını, sermayeyi bir gecede çoğaltmaya söz veren yeni yatırım şirketlerine bağlamıştı. Zengin olmanın çok sinir bozduğunu anlamıştı. Çünkü parayı yapmak öylesine kolaydı da harcayacak bir amaç bulmak son derece zordu. Torun para saçmak konusunda gösterdiği olağanüstü yetenek bile onun kesesinde en ufak bir gedik açmıyordu. Tire Maria'yı yeniden kurup güzelleştirmek işine dört elle sarıldı. Ama bundan sonra herhangi bir tasarıma kalkışmadı. Çünkü yeni ekonomik düzen sayesinde çok çalışıp üretken olmaya gerek kalmadığını anlamıştı. Para parayı çekiyor ve bankalardaki hesapları kendisi en ufak bir çaba harcamaksızın gün günden kabarıyordu. Böylece banka defterlerini gözden geçirdikten sonra Esteban eskiden düşünde görse inanmayacağı bir şey yaptı. Her ay Pedro Tercero Garcia'ya bir çek yollamaya başladı. Pedro ile Blanca Kanada'da sürgün yaşıyorlardı ve sonunda doyumlanan aşklarının dinginliği içinde ikisi de murada erip huzura kavuşmuşlardı. Pedro Tercero işçiler, öğrenciler ve hepsinden daha çok orta sınıflar için devrim şarkıları besteliyordu. Gerçi tilkilerle tavuklar o buzlu kuzey ülkesinin kartal ve kurtlarının zoolojik görkemden yoksun, geri kalmış yaratıklardır. Ama yine de orta sınıflar Pedro Tercero'nun türkülerini benimsemişlerdi. Bu arada mutlu ve sakin yaşayan Blanca, ömründe ilk olarak gürbüz, dinç ve sağlıklıydı. Canavarlık kreşlerini pişirmek için evinde koskocaman bir fırın yaptırmıştı. Kreşler etnik halk sanatı sayılıyor ve tıpkı 25 yıl önce onları dışarı pazarlamak isteyen Jean de Satigny'nin dediği gibi kapış kapı satılıyordu. Bunun geliri Trueba'nın yolladıkları ve Kanada hükümetinin yardımıyla geçinecek bol bol paraları oluyordu. Yine de Blanca işi sağlama bağlamak için Clara'nın içi mücevher dolu yün çorabını düşünebildiği en dip bucak yere gizlemişti. Bunları hiçbir zaman satmak zorunda kalmayacağını, takıların bir gün gelip Alba'nın üstüne ışıldayacağını umuyordu. Siyasi polisin evi gözaltında bulundurduğunu Esteban Trueba ancak Alba'yı almaya geldikleri gece öğrendi. İkisi de uykudaydılar. Ve salt rastlantı olarak evin gerisindeki boş odalar labirentinde gizlenen kimse yoktu. Dipçiklerin kapıya vuruşu ihtiyar apaçık bir felaket duygusuyla uykusundan uyandırdı. Alba fren gıcırtıları, ayak patırtıları ve yavaşça verilen komutlarla zaten uyanmış ve giyinmeye başlamıştı. Çünkü kendi kader saatinin gelmiş olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Şu son aylar boyunca senatör kendisini darbeyi desteklemiş olmasın bile teröre karşı bir garanti olmadığını öğrenmişti. Yine de tepeden tırnağa silahlı bir düzine sivil polisin sokağa çıkma yasağından yararlanarak zorla evine gireceğini, onu zorla yatağından çıkartacaklarını, terlik giyip omzuna bir şey almasına bile izin vermeden oturma odasına sürükleyeceklerini aklının köşesinden bile geçirmemişti. Adamlarının Alba'nın yatak odasının kapısını tekmeleyerek açıp ellerinde makinelilerle içeri doluştuklarını gördü. Torunun onları beklemekte olduğunu da gördü. Alba giyinikti ve solgun olmakla birlikte serin kanlıydı. Esteban adamların onu ite kaka odasına çıkardıklarını ve ensesine namlu dayayarak oturma odasına getirdiklerini gördü. Burada Alba'ya dedesinin yanında durmasını ve hiç kıpırdamamasını buyurdular. Alba buna hiçbir şey demeden boyun eğdi. Dedesinin öfkesini de adamların hoyrattığını da ayırdığında değil gibiydi. Evin içinde kaçak gerilla, silah ve başka herhangi bir kanıt arayan adamlar her yerin altını üstüne getiriyor, kapıları tekmeleyerek kırıyor, elbise dolaplarını evden geçiriyor, mobilyaları deviriyor, şiteleri yırtıp deşiyor, çekmeceleri yere boşaltıyor, duvarları tekmeliyorlardı. Hizmetçileri yataklarından çekip kaldırdılar. Bir odaya kilitleyip kapı önüne silahlı bir adam diktiler. Çalışma odasındaki kitapları alt üst ederken senatörün biblolarıyla değerli süs eşyalarını yerlere ittiler. Her şey paramparça oldu. Jamie'nin odasındaki kitaplar avluya yığıldı. Üstlerine gaz dökülüp yakıldı. Bu lanetli yığın Marcus amcanın sihirli sandıklarındaki büyülü kitaplarla, Nicholas'ın kitabın evde kalan kopyalarıyla, Marx'ın bütün yapıtlarının meşin kaplı takımıyla ve hatta senatörün opera kitaplarıyla beslenerek bütün mahalleyi dumanlarla dolduran öyle bir cehennem ateşi yarattı ki, normal zamanlarda olsa kentin dört bir yanından yangın arabalarını kendine çekerdi. Sorumlu kişi olduğu anlaşılan adam, bütün defterlerinizi, adres defterlerinizi, banka defterlerinizi, bütün kişisel evrakınızı verin diye bağırıyordu. İhtiyar dedi çaresizlik içinde, Tanrı aşkına diye haykırdı. Senatör Trueba'yım ben. Tanımıyor musun? Bana bunu yapamazsın. Rezalet bu. General Hurtado'nun dostuyum ben. Adam kapa çeneni pis moruk diye hoyratça yanıtladı. Ben izin verene dek ağzını açmak yok. Onu çalışma masasının çekmecelerindekileri teslim etmeye zorladılar ve ilgilendikleri her şeyi kese kağıtlarına yerleştirdiler. Adamların bir bölüğü evde arama tarama yaparken öbür bölüğü pencereden dışarı kitap atmayı sürdürüyordu. Oturup ayaklarını eşyanın üstüne dayıyor, senatörün İskoç viskisini şişeden içiyorlardı. Klasik müzik plaklarını teker teker kırdılar. Alba'nın hesabına göre en azından 2 saat geçmişti. Alba titriyordu ama soğuktan değil, korkudan. Bu dakikanın günün birinde gelip çatacağını varsaymıştı. Ama yine de dedesinin nüfuzunun kendisini koruyacağına ilişkin mantıksız bir umut beslemişti her zaman. Onun kanepede korku içinde hasta bir ihtiyar gibi perperişan oturuşunu görünce yardım ummanın boşuna olduğunu anladı. Sorumlu durumdaki adam Trueba'nın burnunun dibine bir kağıt uzatarak ''İmzala şunu'' diye buyurdu. ''Buraya mahkeme izniyle girdiğimizin, kimliklerimizi gösterdiğimizin beyanı. her şeyin yolu yolunca yapıldığını, gereken saygı ve özen gösterildiğini, sizlerin de hiçbir şikayetinizin olmadığını belirtiyor. İhtiyar Turiye bu öfkeyle, ''Ben bunu dünyada imzalamam!'' diye bağırdı. Adam hızla dönerek Alba'nın yüzüne kızı yere yıkan bir şamarı indirdi. Senatör Trueba şaşkınlık ve dehşetten felce uğramıştı. Hemen hemen 90 yıldır kendi kendisinin efendisi olarak yaşadıktan sonra en sonunda gözlerinin açıldığını hissediyordu. Adam, ''Torunun bir gerillanın orospusu biliyor muydun?'' diye sordu. Süngüsü düşen Trueba kağıdı imzaladı. Sonra zar zor torunun yanına gitti, onu kucakladı. Alışılmadık bir şefkatle saçlarını okşadı. ''Merak etme güzelim.'' diye mırıldandı. ''Her şey düzelecek. Sana hiçbir şey yapamazlar. Ortada korkunç bir yanlışlık var. Telaş etme.'' Gel gelelim adam onları iteleyerek birbirinden ayırdı. Ve öbürlerine bağırarak gitme vaktinin geldiğini bildirdi. Adamlardan ikisi Alba'yı neredeyse yerden havalandırarak dışarı taşıdılar. Alba'nın en son gördüğü şey dedesinin iç burkan görüntüsü oldu. Mum gibi sararmış, yalın ayak, gecelik entarisinin içinde titreyerek arkasından, ertesi gün onu serbest bıraktıracağına, gidip General Hurtado ile konuşacağına, avukatların yanına alıp onu nerede olursa olsun bulacağına, alıp eve getireceğine söz veriyordu. Onu bir kamyonete yüzüne vurmuş olan adamla direksiyonun başında ıslık çalmakta olan adamın arasına oturttular. Göz kapaklarını yapışkan bantla kapatmalarından önce Alba evlerinin sessiz, bomboş sokağına son bir kez baktı. Bütün o şamataya, kitap yangınına karşın tek bir komşun bile ne oluyor diye başını pencereden uzatıp bakmamış olmasına şaştı. Onların panşur perde aralıklarına gizlice bakmakta olduklarını ya da ne olduğunu öğrenmemek için başlarını yastıkların altına gömdüklerini kestirdi. Tıpkı kendisine kaç kereler yapmış olduğu gibi. Kamyonet yürümeye başladı. Ömründe ilk kez kör olan Alba tüm zaman ve yer kavramlarını yitirdi. Bacağında iri, terli bir elin gezindiğini, bu elin etini yoğurup çimdikleyerek, araştırıp yoklayarak yukarılara doğru tırmandığını hissetti. Sonra yüzün üstünde, ''Seni bir güzel ısıtıp hazır edeceğim, kaltak, bak görürsün.'' diye fısıldayan yoğun bir soluk ve başka sesler, gülüşmeler arasında hiç bitmeyecek gibi gelen bir yolda döne döne ilerleyen kamyonet. Alba kendisini nereye götürdüklerini bilmiyordu. Derken su sesi duydu. Ve tekerleklerin tahta üstünden geçtiğini seçti. O zaman yazgısını anladı. Üç ayaklı masayla ninesinin oynak tuzluğunun günlerinden anımsadığı ruhları imdada çağırdı. Olayların akışını değiştirmek yeteneğine sahip olan tüm ruhlara seslendi. Gel gör ki ruhlar onu terk etmiş olsalar gerekti. Çünkü kamyonet yolundan dönmedi. Alba frene basıldığını, ağır kapıların gıcırdayarak açıldığını, onlar içeri girdikten sonra arkalarına kapandığını duydu. İşte o zaman besbelli doğduğu zamanki yıldız cetvellerinde anneannesini görememiş olduğu, Louise Moran'ınsa uçup geçici bir ön seziyle algıladığı karabasın içine adımını attı. Adamlar onun kolundan tutup aşağı indirdiler. Daha iki adım atmamıştı ki kaburgasına inen ilk yumruğu duydu. Soluğu tıkanarak dizüstü yere düştü. İki adam onu koltuklarına kavrayıp uzun uzun sürüklediler. Ayaklarının altında toprak vardı. Sonra beton bir zeminin sert yüzünü hissetti. Birinin, ''Albayım, işte Senatör Trueba'nın torunu.'' dediğini duydu. Bir başka ses, ''Görüyorum.'' diye karşılık verdi. Alba, Esteban Garcia'nın sesini o saat tanıdı. Onun kendisini küçücük bir kız çocuğuyken alıp dizine oturttuğu o çok uzaklardaki günden beri beklemekte olduğunu Alba o dakikada anladı. 14. Bölüm Gerçeğin Saati. Alba karanlıkta kıvrılmış yatıyordu. Gözlerindeki bandı çıkartıp yerine sımsıkı bir bağcık bağlamışlardı. Alba korkuyordu. Nicolas Sayes'in öğretilerini, korkudan korkmak konusundaki uyarılarını anımsadı. Aklını, vücudun titremesini denetleme ve ona kadar gelen ürkün sesleri kulağını kapama çabasına topladı. Miguel'le geçirdiği en mutlu zamanların gözünde canlandırmaya çalıştı. Zamandan baskın çıkmak, kendini beklediğini bildiği şeye karşı hazırlıklı olmak istiyordu. Dedesi ağır dönen iktidar ve nüfus çarkını işleterek onu buradan çıkartıncaya dek şunun şurasını birkaç saat iradesini yitirmeden dayanması gerektiğini söylüyordu kendi kendine. Belliğini yoklayarak bir sonbaharda Miguel'le deniz kıyısına yaptıkları bir geziyi anımsadı. Olayların kasırgası dünyanın altını üstüne getirmezden çok önce her şeyin tanıdık adlarla çağrıldığı ve sözcüklerin tek anlam taşıdığı çağlardı. Halk, özgürlük, kompenero sözcükleri doğrudan doğruya halk, özgürlük, kompenero demeye gelirdi o çağda. Birer şifre olup çıkmamışlardı daha. Alba o günü yeniden yaşamaya çalıştı. Nemli kırmızı toprak, ağaç tepelerinden süzülen bakır renkli güneş ışığı, yerleri o upuzun, sıcak yazdan kalma bir kuru yaprak halısıyla döşeli çam ve okaliptüs ormanlarının keskin kokusu. Alba havanın soğukluğunu, sessizliği anımsamaya çalıştı. Dünyayı avucun içinde tutmanın, önde uzanan bütün bir hayatla 20 yaşında olmanın, ormanın kokusu ve kendi sevdalarıyla başları dönerek ağır ağır, telaşsızca sevişmenin paha biçilmez duygusu. Geçmişi unutup geleceği sezinlemeden, yalnızca şu dakikanın inanılmaz dopdoluluğu içinde ağaçların arasındaki rüzgarın fısıltısı ve yamacın dibindeki kayalara çarpıp yosun kokusuyla patlayan dalgaların sesiyle sarmalanmış olarak, bakışarak, koklaşıp öpüşerek birbirlerinin bedenini keşfe çıkmaları, yapışık ikizler gibi tek bir pançonun altında gülerek bunun sonsuza dek süreceğine, koca dünyada tek kendilerinin aşkı keşfetmiş olduğuna yeminler ederek. Alba bağırtıları uzayıp giden iniltileri, ardına dek açılmış radyonun sesini duyuyordu. Orman, Miguel ve aşk, duyduğu dehşetin dipsiz kuyusuna yitip gitti. Ve Alba, yazgısını hilesiz karşılamak düşüncesine boyun eğdi. Hesabına göre bütün bir gece ve ertesi günün bütüne yakın bir bölümü geçtikten sonra kapı nihayet açıldı. Ve iki adam onu hücreden çıkardılar. Hakaret ve gözdağlarıyla Albay Garcia'ya götürdüler. Alba onu daha ağzını bile açmadan her zamanki acımasızlığından gözü kapalı tanıyabilirdi. Ellerinin yüzünü tuttuğunu, o küt parmaklarının kulaklarıyla boynuna dokunduğunu duydu. Garcia, "Şimdi aşının nerede olduğunu söyleyeceksin bize," dedi. "Böylece ikimiz de birçok tatsızlıklardan kurtulmuş oluruz." Alba rahat bir soluk aldı. Miguel'i tutuklamamışlardı demek. Sesin elinden geldiğince tok çıkartmaya çalışarak "Tuvalete gitmek istiyorum," dedi. Garcia, "Görüyorum, bize yardımcı olmaya niyetin yok Alba," diye içini çekti. "İşte bu çok kötü. Çocuklar üstlerine düşeni yapacaklar çaresiz. Onları engelleyemem." Kısa bir sessizlik oldu. Alba çam ormanı ile Miguel'i aklına getirmek için insanüstü bir çaba harcadıysa da düşünceleri birbirine dolaştı. Düş mü görüyordu? Bu leş gibi ter, pislik, kan, sidik kokusu nereden geliyordu? Daha yakından, daha açık duyulan çığlıklar arasında bir radyo spikeri onunla hiç ilişkisi olmayan fin zindanlarını mı anlatıyordu? Alba bilmez olmuştu. Acımasız bir tokat onu yere yıktı. Hırpalayan eller yerden kaldırdı. Yırtıcı parmaklar memelerini kavrayarak meme uçlarını ezmeye çalıştı. Alba korkuya tümden yenik düşmüştü. Tanımadığı sesler üstüne üstüne abanıyordu. Miguel'in adını duydu ama ne sorduklarını anlamadı. Yalnızca koskoca bir "No, hayır" yanıtını yineleyip duruyordu. Ötekiler onu dövüyorlar, hırpalıyorlardı. Sonunda bluzunu çıkardıkları zaman Alba artık düşünemez oldu. Yalnızca "no, no, no" diyebiliyor ve gücü tükenmezden önce kaç zaman karşı koyabileceğini hesaplıyordu. Bunun daha işin başlangıcı olduğundan habersiz, sonunda üzerine baygınlık geldiğini duyumsadı. Yere yığıldı ve adamlar onu çok kısa gelen bir süre için rahat bıraktılar. Çok geçmeden Alba yine Garcia'nın sesini duydu. Kendini tutup yerden kaldırarak bir sandalyeye götüren, üstünü başını düzeltip bluzunu düğmeleyen ellerin onun elleri olduğunu kestirdi. "Aman Tanrım," dedi Garcia. "Neler yapmışlar sana? Uyardım da seni Alba. Şimdi biraz rahatlamaya çalış, bir fincan kahve veriyorum." Alba ağlamaya başladı. Sıcak sıvı ona yeniden can vermişti ama kahvenin tadını alamıyordu. Çünkü yutkunduğu zaman kahve kanla karışık geliyordu ağzına. Garcia fincanı tutmuş, hasta bakıcı gibi özenle onun ağzına götürüyordu. "Sigara ister misin?" Alba, "Tuvalete gitmek istiyorum," dedi. Şiş dudakların arasından bir hece güç bela söyleyerek. "Tabii Alba, ben seni banyoya götürürüm. Sonra da biraz dinlenirsin. Ben senin dostunum. Durumunu çok iyi anlıyorum. Seviyorsun, bu yüzden de onu korumak istiyorsun. Senin gerillalarla ilişkin olmadığını ben biliyorum. Ama ben böyle deyince çocuklar bana inanmıyorlar. Sen onlara Miguel'in yerini söyleyene dek tatmin olmayacaklar. Aslında zaten onu kuşatmış durumdalar ya. Elleriyle koymuş gibi biliyorlar da nerede olduğunu. Enseleyecekler. Yalnız senin gerillalarla alışverişin olmadığından emin olmak istiyorlar. Anlıyorsun ya. Sen onu korumak için konuşmayı reddedersen, onlar da senden kuş kullanmayı sürdürürler elbet. Sen onlara bilmek istedikleri şeyi söyle. Ben seni evine kadar kendim götüreceğim. Söyleyeceksin. Tamam değil mi? Alba, tuvalete gitmek istiyorum dedi yine. Görüyorum. Tıpkı deden gibi katır inatlısın. Peki. Tuvalete gidebilirsin. Biraz düşünüp taşınasın diye fırsat veriyorum sana. Bir tuvalete gittiler. Alba yanı başında durup kolunu tutan adam bilmezlikten gelmez zorunda kaldı. Sonra onu yine hücresine götürdüler. Kapatıldığı küçücük, boş dörtgen içinde Alba düşüncelerine açıklık getirmeye çabaladıysa da yediği dayaklarının acısı, susuzluğu, şakaklarını bastıran bağırcık, radyonun tek düze mırıltısı, ayak sesleri yaklaşınca kapıldığı korku, uzaklaşınca duyduğu ferahlık, bağırıp çağırmalar, komutlar onu kıvrandırıyordu. Yerde bir dölüt gibi kıvrılıp yattı ve kendini çektiği acının eline bıraktı. Saatlerce kaldı o durumda, belki günlerce. Günde iki kez bir adam gelip onu tuvalete götürüyordu. Kokuşmuş bir helaya gidiyorlardı. Alba yıkanamıyordu burada. Çünkü su yoktu. Adam onu kendisi gibi sessiz ve uyuşuk başka birinin yanına klozete oturtuyor, bir dakika süre veriyordu. Alba yanında oturan kadın mı erkek mi olduğunu bilmiyordu. Önceleri böyle aşağılanmayı can acısından beter bulduğu için keşke Nikolas Bey'in bana rezilliğe karşı koymak konusunda özel kurs göstereydi diye düşünerek ağlamış ama sonunda kendi pisliğini sineye çekerek yıkanmak için duyduğu dayanılmaz ihtiyacı düşünmez olmuştu. Yemekte haşlanmış mısır, ufak bir parça tavuk eti ve biraz dondurma veriyorlardı. Alba bunları kokularıyla tatlarından ve dokularından tanıyor, böyle bir yerde böylesi lüks yiyecekler verilmesine şaşarak elleriyle yiyor, yalayıp yutuyordu. Bu işkence merkezindeki tutuklulara verilen yemeğin hükümetin yeni binasından çıktığını sonradan öğrendi. Eski başkanlık sarayı bir moloz yığını olduğundan hükümet geçici olarak başka bir binada üstlenmişti. Alba ilk tutuklandığından beri geçen günleri saymaya çalışıyordu. Ama yalnızlığı, karanlık ve duyduğu korku zaman ve yer duyusunu çarpıltıyordu. İçi canavar dolu mağaralar görür gibi oluyordu. Herhalde uyuşturucu ilaç vermişlerdi. Kolları bacakları bu yüzden böyle dermansız ve uyuşuk, düşünceleri bu yüzden böyle birbirine dolaşmış olsa gerekti. Hiçbir şey yiyip içmemeye karar verdi. Gel gelelim açlık ve susuzluk azminden daha baskındı. Dedesinin neden hala gelip onu kurtarmadığını akıl erdiremiyordu.